dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razig'in kıraatiyle dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Haran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde nakkallığın eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu, nakkalların genellikle o dönemde toprak sahibi olan eşraf olduğunu ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyan insanlardan oluştuğunu ve yine İran edebiyatında günümüze dek miras kalan bazı eserlerde nakkallık sanatının İran'da derin ve maziye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ve nakkalların halk arasında seçkin bir konuma sahip olduklarını ve en kötülü insanlar sayıldıklarını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca partların dilinde gosan sözcüğünü anlattık ve bunların aslında çalgıcı olduğunu ve aynı zamanda nakkallık yaptığını ve işkaniler ve sasaniler dönemlerinde etkili bir varlık sergiledikleri ve saray halkını ve sıradan insanların eğlendirdiklerini beyan ettik. Gosanların en çok rivayet ettiği öyküsü ise İşkaniler dönemine ait olan Veys ve Ramin Aş öyküsüydü.
Bugün Gosanların nasıl eğitim aldıkları hakkında elimizde pek bilgi bulunmuyor. Fakat kesin olan şu ki Gosanların mutlaka konuşma yeteneğine sahip olmaları gerekiyordu. Gosanlar hakkında Sanskrit dilinde yazılan bir kaynakta bu noktaya temas edilirken şu ifadelere yer veriliyor. Söz ve beste yapan kimsenin konuşma yöntemleri ve şiirlerde kullanılan vezinleri ve şiir yazma kurallarını bilmesi gerekiyor. Böyle bir insan sözü, güzel söyleme maharetini ve yerli dilin dışında yerli olmayan dilleri de konuşma yeteneğine sahip olması gerekiyor. Böyle bir insan zaferleri ve savaşları en güzel biçimde beyan etmesi gerekiyor.
Fransız araştırmacı Marie Boyce yaptığı araştırmalarda elde ettiği sonuçları şöyle anlatıyor. Gezgin çalgıcıların mazisi İşkaniler döneminden öncesine dayanıyor ve o dönemde yaşayan insanlar Gosanların öykü anlatımı ile eğleniyordu. Aslında ilk dönemlerde öykülerin çoğu şiir kalıbında beyan edildiğinden bu öykülerin usta çalgıcıların ve şairlerin ürünü olduğunu söylenebilir. Matlar ve Partlar döneminde usta çalgıcılar seçkin insanlar safında yer alıyordu ve geçmiş çağların öykülerini anlatan ve yaşadıkları çağı yorumlayan usta insanlar olarak bilinirdi.
Sasaniler döneminden geriye kalan izler bu sanatın Sasani döneminde doruğa ulaştığını gösteriyor. Sasani toplumunun anlatan bir kitapta şu ifadeler yer alıyor. Şairler ülkenin üçüncü sınıfı arasında yer alıyor ki bu sınıfta hekimler ve müneccimler de bulunuyordu. O dönemde bir insan herhangi bir sınıftan bir başka sınıfa geçemezdi. Fakat sanatçılar için soy kavramı geçersizdi ve onlar rahatça toplumda başka sınıflara geçebiliyordu. Sasani döneminde Kral Bahram'ın iktidarı sırasında çalgıcılar ve gosanlar toplumun en üst sınıf olan şehzadelerle aynı seviyede yer alıyordu. Nitekim büyük yeteneği olan bir insan hatta dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa yükselebilirdi. Çalgıcıların şahın emirlerine itaat etmeme hakkına da sahipti.
İslam'dan önceki döneme ait eserler sözlü ve kulaktan kulağa aktarma suretiyle korunuyordu. Ancak bu eserler Sasaniler Araplara karşı gelindikten sonra hepsi yok oldu. Hahameneşi ve Sasani dönemlerinden geriye kalan eserlerin arasında yazılı eserlere de rastlanıyor ve eğitim katipleri bir teknik sayılan bu işi yürütüyordu. İslam'dan önceki dönemden geriye kalan eserlerden biri oldukça eski ve hayal ürünü olan Erdeşir Babekan Karnesi adlı eseridir. Bu kitap gezgin çalgıcıların rivayetlerini içeriyor. Yine o dönemden kalan bir başka eser de Bin Efsane adlı eserdir. Uzmanlar bu eserin ünlü Bin Bir Gece adlı eserin ana şehirdeğini oluşturduğunu belirtiyorlar. Manevinin eserlerinde ise bazı kısa öyküler ise göze çarpıyor. Gerçi o dönemde öykü yazmak adet değildi ve nakkallar güçlü hafızaları ile tüm eserleri ezberliyorlardı.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda dört kişi bir yolda giderken birbiriyle tanıştı. Birinci şahıs söz ve davranışlarında büyük bir insan olduğu anlaşılan bir şehzadeydi. İkinci adam büyük zekaya sahip olan zemin bir bezirganın oğluydu. Üçüncü kişi ise çok güzel bir gençti. Öyle ki onu gören herkes güzelliğine hayran oluyordu. Dördüncü kişi ise çok güçlü olan bir çiftçinin oğluydu. Evet, kader onların yolunu kesiştirdi ve her dört kişi bir yolda giderken birbiriyle karşılaştı. İlginçtir ki her dördü de o sırada yoksul insanlardı ve üzerlerindeki elbiselerinden başka hiçbir malı varlıkları da yoktu.
Dört arkadaş yolda ilerleyerek konuşurken söz rızıktan açıldı. Rüzgarın saçlarını savuran şehzade yeni arkadaşlarına şöyle dedi. Hiçbir şey kaza ve kaderle mukayese edilemez. Bezirgan'ın oğlu şöyle karşılık verdi. Ama bence akıl ve düşünce ilk ve son sözü söylüyor ve hiçbir şey bundan daha üstün değildir ve zorluklarda ancak akıl ve düşünce gücüyle çıkış yolu bulmak mümkün. Güzel genç ise düşüncesini şöyle açıkladı. Ama bence güzellik her şeyden üstündür ve zor durumlarda insanın yardımına gelebilir. Çiftçinin güçlü oğlu ise şöyle anlattı. Sizin tüm bu anlattıklarınız bir yana, çalışmak ve çaba harcamak bir yana. Çalışmak erkeğin özüdür ve kim çalışır ve çaba harcar ve bileğinin gücüyle ekmeğini kazanırsa bir yerlere varabilir.
Dört arkadaş böyle sohbet ederek ilerlerken uzaktan bir kentin manzarası ile karşılaştılar. Dört arkadaş gördükleri sisli manzara karşısında çok sevindiler ve kenti görünce adeta yeni bir güç kazandılar. Bir süre sonra dört arkadaş kente vardı ve kentin girişinde oturup dinlenmeye, ardından açlıklarını gidermek için bir çare bulmaya karar verdiler. Fakat arkadaşlarından hiçbirinin parası yoktu ve tüm mal varlıkları da üzerlerindeki elbiseleriydi. O sırada şehzade çiftçinin oğluna şöyle dedi. Şimdi sözünü ispat etme sırası sende. Sen her şeyi çalışmaya bağlı olduğunu söyledin. Şimdi kente git ve bileğinin gücüyle bir para kazan ki bugünü geçiştirelim.
Çiftçinin oğlu kabul etti ve helal bir rızık kazanmak için arkadaşlarından ayrıldı.
Fakat kentte kolay kolay bir iş bulamayacağını biliyordu ve bu yüzden kentin dışında biraz odun toplayarak kentte satmaya ve parasıyla kendisi ve arkadaşları için erzak almaya karar verdi. Çiftçinin oğlu hemen işe koyuldu ve topladıkları odunları omuza aldı ve kente döndü. Kentte pazarın nerede olduğunu sordu ve ardından kısa bir sürede odunları sattı. Eline bir dirhem para geçmişti. Bu parayla biraz ekmek ve erzak satın aldı ve onu bekleyen arkadaşlara döndü. Dönerken kentin girişinde şöyle yazdı: "Bir günlük çabanın ücreti bir dirhemdir."
O gece dört arkadaş tok karınla yattı, uyudu. Ertesi sabah sözünü ispat etmeye sırası Güzel Genç'e geldi. Güzel Genç o gün kente inip erzak temin etmesi gerekiyordu. Güzel Genç'e çiftçinin oğlu olan arkadaşı şöyle dedi: "Hani sen güzellik insanının işine yarayacağını söylüyordun. Acaba bugün güzelliğinden yararlanarak bizim karnımızı doyurabilecek misin?" Güzel Genç bu sözlerin ardından kente indi ve sokaklarda dolaşmaya başladı ve sürekli düşünüyor ve söylediği sözden pişmanlık duyuyordu. Gerçekten de nasıl para kazanabilir ve arkadaşlarına erzak temin edebilirdi? Bunları düşünürken Güzel Genç yorgun bitkin bir ağacın gölgesinde oturdu ve yavaş yavaş uykuya daldı. Birkaç dakika sonra kentin zengin kadınlarından biri o sokaktan geçerken Güzel Genci uyurken gördü. Gencin yabancı olduğunu anladı ve ona acıdı. Güzel Genci'nin güzelliğine hayranlık duyan kadın uşağına seslendi ve şöyle dedi: "Git onu evimize davet et. Belki açtır, parasızdır." Uşak genci uyandırdı ve şöyle dedi: "Hadi kalk ey genç adam. Başına talih kuşu kondu. Benim hanımım seni evine davet etti. Gel biraz yemek ye ve dinlen."
Güzel Genç ilkin rüya görüyor sandı ama uşağın sesini tekrar duyunca yerinden kalktı ve karşısında zengin kadının uşağını gördü. Uşak sözünü ve davetini tekrarladı. Güzel Genç Allah'a şükretti ve uşakla birlikte zengin kadının evine gitti. Öğle yemeğinden sonra dönmeye karar verdi ve kadının ona verdiği 500 dirhemle bol miktarda erzak satın aldı ve kentten çıkarken kentin girişini şöyle yazdı: "Bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhemdir." O gün arkadaşları onu takdir etti ve aç karınlarına da güzel bir ziyafet çekti. Peki ama sonra ne oldu? Bunu da bir sonraki bölümde anlatacağız.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 76. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelere yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarındandır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesane üzerinde duracağız. Bugünkü sohbetimizde ise nörojenik mesane, bel ve ayak sindir ağrıları üzerinde durmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Siyatik sinir ağrısı veya bel siyatik ağrısı genellikle bel, uyluk, sırt ve alt bacaklarda bir karıncalanma olarak hissedilen ağrıyı ifade eder. Genellikle siyatik ağrı vücudun sadece bir tarafını etkiler. Bu durumda ağrı ani olabilir veya zamanla kademeli olarak artabilir. Motor bel ağrısı da bel ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. Aktivite ile şiddetlenen ve dinlenme ile düzelen sırt ağrısı genellikle bel ağrısı nedeninin %85'ini oluşturur. Siyatik en sık da bel fıtığı veya bel diskinin doğru yerinden çıkması sonucu ortaya çıkar ve bu gibi durumlarda disk genellikle siyatik sinire bağlanan sinir köklerine baskı yapar.
Siyatiğe neden olan diğer durumlar arasında omurga kanalının daralması, osteoartrite bağlı kemik uzantıların oluşumu ve omurgadaki değişikliklerin bir sonucu olarak sinirlerin karıncalanması yer alır. Sinire baskı yapıldığında ise normal işlevi bozulur. Bu da kas zayıflığına, uyuşmaya, bacak zayıflığına veya ayak tabanlarında ve belde ısınma ve yanma hissine yol açabilir. Bazen bu semptomlara ağrı, endişe ve ıstırap da eşlik eder.
Siyatik çok şiddetli ağrıları olabilir. Bu ağrı ayakta, otururken veya yatarken de hissedilebilir. Neyse ki siyatik genellikle cerrahi olmayan yöntemlere iyi yanıt verir ve tedavi edilir. Sorun erken teşhis edilip tedavi edilirse, semptomlar genellikle siyatik tedavisini başladıktan birkaç ay sonra kaybolur. Bu nedenle şiddetli siyatik olasılığına rağmen çoğu durumda bu sorunun konservatif tedaviyle haftalar içerisinde tedavi edileceğini unutmayın.
Sinirsel veya nörojenik mesane, beyin hasarı ile ilişkili başka bir hastalıktır ve idrar yolunu kontrol eden sinirlerin hasar görmesi nedeniyle işlevi bozuk olan mesane olarak da adlandırılır. İdrar yolunun kaslarını kontrol etmek için mesane bölgesinde çeşitli sinirler görev yapar. Bu kaslar kişi gönüllü olarak serbest bırakana kadar idrarı tutmak için üretra çevresinde doğal olarak sıkı bir halka oluşturan sfinkter kaslarını kontrol eder. Nörojenik mesane ciddi ve geri dönüşü olmayan böbrek hasarına ve mesane duvarında hasara neden olabilir. Bu nedenle ilgili herhangi bir semptom görür görmez bir nöroloğa görünmeniz gerekir.
Nörolojik, ürolojik veya mesane ve üretral fonksiyon kriterlerinden hareketle birkaç tip nörolojik mesanenin olduğunu söylemek mümkün. Bu hastalığın nedenleri de çok farklı olabilir. Bunlar İdrara çıkma işlevini kontrol eden sinir hücrelerinin yok edilmesinin neden olduğu Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Shy-Drager sendromu gibi dejeneratif nörolojik hastalıkları içerir. Miyelinini yok eden bozukluklar özellikle beyindeki ve omurilikteki sinir hücrelerinin hastalanan hasar görmesine ve iletişim kurma yeteneğini kaybetmesine yol açan MS gibi hastalıklarda bu durumu tetikleyebilir. Ayrıca beyin iltihabına bağlı estefalit, sinir hücrelerini öldüren ve zayıf kan akışına bağlı felçler, serebral palsi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi öğrenme güçlükleri, beyin veya omurilik tümörleri de bu hastalığa neden olabilir. Konjantral omurilik hasarları, omurilik hasarı, pelvik cerrahiden kaynaklanan sinir hasarı, bel diski fıtığı veya spinal kanal darlığı, sinirleri besleyen kan damarlarının hasar görmesine bağlı, nöropik diyabet, B12 vitamini eksikliği, frengi ve sifiliz veya zona, nörojenik mesanenin nedenlerindendir.
Nörojenik mesanenin birkaç belirtisi vardır. Nörojenik mesanenin en yaygın semptomu idrara çıkmayı kontrol edememektir. Diğer belirti ve semptomlar altta yatan nedenlere bağlıdır ve sık idrara çıkma mesanenin tam olarak boşaltılamadığı hissi veya mesaneyi tamamen boşaltamama bir kişinin acil idrara çıkma hissi sayısında artış veya ağrılı idrara çıkma şeklinde olabilir. İdrarda yanma hissi, idrar tıkanması, İdrar damlaması ve mesanenin dolu olduğunu hissedememe de belirtiler arasında olabilir.
Üriner sistemin karmaşıklığı nedeniyle bu hastalığı teşhis etmek için doktorların kapsamlı bir muayene yapmaları gerekecek. Fizik muayene ve tıbbi geçmişinizle ilgili sorulardan sonra doktorunuz testler yaptıracaktır. İdrar muayenesi ve incelenmesi, ultrason, sistometri, mesane içi sistoskopi veya endoskopi, aerodinamik görüntüleme, elektroenselofragm gibi nörolojik testler ve EMG veya sinir ve kas testleri, böbrek, mesane, omurga ve sinir görüntüleme testler, röntgen bilgisayar yardımlı taramalar ve MR da yaptırabilir.
Bu hastalığın tedavisi için ilaç, sinir stimülasyonu ve davranışsal terapiye başvurulabilir. Bir nörolog, nörojenik mesaneye neden olan sinir hasarını onarmak için sinir stimülasyonunu da önerebilir. İki tür sinir stimülasyonu vardır. Sakral sinir stimülasyonunda mesane kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olmak için hafif elektrik darbeleri gönderen bir nörotransmitter olan bir cihaz, idrara çıkma sıklığını başarılı bir şekilde azaltmak için cildin altına kalçaların üzerine yerleştirilir. Posterior tibial sinir stimülasyonunda ayak cildinin altına küçük bir elektrot yerleştirilir ve elektrot vücudun dışında bulunan bir elektrik stimülatörüne bağlanır. Uyaran ayağın tibial sinirini uyarmak için elektrota darbeler gönderir. Sonra o elektrik akımı pelvik kasları ve mesanenin performansını etkileyen sinirleri etkiler.
Doktorlar tarafından önerilen davranış terapisi bu hastalık için en etkili tedavilerinden biridir. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını ve üretrayı güçlendiren ve mesaneyi kontrol etmeye yardımcı olan düzenli günlük egzersizleri içerir. Mesane eğitimi başka bir yöntemdir ve amacı idrarı uzun süre tutmak ve böylece idrara çıkma sıklığını azaltmak içindir. Bu eğitim, mesaneyi boşaltmak için tuvalete gitme arasındaki süreyi artırmayı hedefliyor ve 2 ila 3 ay içinde kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
Bu hastalığı tedavi etmek için diyetinizi değiştirmeniz gerekir. Kafein, alkol, çikolata, baharatlı yiyecekler ve yapay tatlandırıcılar gibi mesaneyi tahriş eden veya idrarı artıran etkisi olan yiyeceklerden kaçınmanız gerek. Yüksek lifli yiyecekler yemek kabızlığı azaltma yardımcı olabilir. Kabızlığın aşırı aktif mesaneyi kötüleştirdiği unutulmamalıdır. Kilo kaybının belirtilerinizi hafifleteceği söylenebilir. Burada başvurabileceğiniz bir başka yöntem de ek boşaltma yöntemidir. Bu yöntemde mesaneyi tamamen boşaltmak için idrardan birkaç dakika sonra tekrar mesaneyi boşaltmaya çalışırsınız. Alternatif kateterizasyon yöntemlerinde de mesaneyi tamamen boşaltmak için idrar sondu veya kateterinden yararlanmak gerekir. Bunu yapmadan önce doktorunuza danışmanız gerek.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 76. bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri parstoday.com'u ziyaret edebileceğiniz gibi turkish@ws.irib.ir'e görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde dinleme becerilerinden bahsetmek istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Dinleme becerisi, peygamberlerin bile bu beceriyi dinleyicileriyle ve muhataplarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için bir strateji olarak kullanmalarını gösteren anahtar bir beceridir. Tevbe suresinin 61. ayetinde şöyle buyurulmakta. Onlardan peygamberleri inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, O sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır.
Dinleme bir beceridir ve çoğumuz bunda ustalaştığımızı ve doğru şekilde bu becerimizi kullandığımızı düşünürüz. Ancak hepimiz onu doğru şekilde kullanamayız. Çünkü dinleme duymaktan farklıdır ve bu beceri sürekli uygulama, pratik ve geliştirme gerektirir. İnsanların birbirlerinin sözlerini anlamamaları ve doğru kavrayamamaları nedeniyle birçok kavga ve sorunun başladığını bilmek ilginçtir. Dinleme becerisi başarılı iletişim kurmada ve sosyal ilişkileri geliştirmede etkili bir rol oynar ve insanlar arasında yakınlık ve empati kurulmasına yol açar.
İki kişi arasındaki iletişimin en önemli kısmı aktif ve etkili dinlemedir. Dinlemek duymaktan farklıdır. Bir sesi duymak fizyolojik ve doğaldır ve fiziksel bir sorunu olmayan herkes bu yeteneğe ve beceriye sahiptir. Duyma, ses dalgaları nedeniyle işitsel sinirlerin aktivasyonu anlamına gelir. Ancak dinleme bilişsel bir süreçtir ve dinleyici dinlemeye yönelik fiziksel yeteneklere ek olarak diğer kişinin konuşmasını tam olarak kavramak için bilişsel, zihinsel ve analitik becerilerine de sahip olmalıdır. Ayrıca konsantrasyon becerisi karşılıklı anlayış için çok önemlidir. Kısacası işitmede asıl kısım kulak, dinlemede ise asıl kısım beyindir.
Konuşma becerilerini geliştirmek için genellikle dinleme becerilerini öğrenmeye çalışmaktan daha fazla çaba olduğu görülüyor. Bu sorunun temel nedenlerinden biri bu becerinin öneminin ve yaşamdaki olumlu etkilerinin bilinmemesidir. Aktif dinleme becerilerine sahip olmak çatışmaları ve anlaşmazlıkları azaltmaya yol açar. Örneğin, ortak yaşamda dinleme becerilerinin güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların miktarını azaltan ve yanlış anlamaların azalmasına yol açan etkenlerden biridir. Dikkat ederseniz, çoğu zaman başkalarıyla tartışırken onun sözlerini dinlemekten çok cevaplarımızı hazırlamaya düşünürüz. Bu nedenle dinleme becerilerini güçlendirmenin yanı sıra aktif dinlemenin önündeki engelleri tanımak faydalı ve iyidir. Çünkü aktif dinleme her zaman kolay bir iş değildir.
Psikolojide bir tür bilişsel veya düşünme hatasına atıfta bulunan bir terim vardır. Ve bu kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Bu tahminler bizi sürekli olarak bu varsayımları doğrulamak için kanıt aramaya iten bir dizi zihinsel varsayıma sahip olmak anlamına gelir. Aslında bu hata dikkatimizde belli bir yanlılığa neden oluyor ve konunun sadece bir kısmını ele almaya başlarız. Örneğin bir kişi konuşmaya başlar başlamaz size hakaret edeceğini kendi kendinize tahmin edebilirsiniz. Bu durum varsayımınızı doğrulamak için sözlerinde kanıt aramanıza neden olur ve kişinin söylediği her şeyi duyma ve anlamak için aktif dinleme deneyimi yaşayamazsınız.
Bazı insanlar da dinleme becerilerinin kalıtsal ve genetik olduğunu ve kendilerini asla değiştiremeyeceklerini düşünürler. Bu nedenle iletişim becerilerini geliştirmek için fazla çaba göstermezler. Bazı insanların kişilikleri veya yapıları gereği diğerlerinden daha sosyal oldukları doğrudur. Ancak iletişim becerileri pratikle öğrenilebilecek temel becerilerdir.
Bazen bu sorunun kişisel sorunlardan kaynaklandığını bilmek de önemlidir. Bu alanda en önemli etkili sorunlardan biri dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. diğer konularda kolayca dikkatiniz dağılıyorsa ve dikkatinizi bir konuya gerektiği gibi odaklayamıyorsanız, bu sorunu gidermek için bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Ayrıca iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız, zihninizin yargılarının farkında olmalı ve bu özelliği ayarlamaya çalışmalısınız. Çiftler arasındaki birçok konuşma bu sorundan dolayı büyük sorunlara ve tartışmalara yol açıyor. Hatta bunu iyileştirmek için bir çözüm düşünmek gerekir.
Konuşma tonlarındaki farklılıklar, alaycı konuşmalar, belirsiz konuşmalar ve bu gibi kelimelerinizin yanlış anlaşılmasına ve yanlış kavranmasına neden olur. Dinleyememek de insanların birbirlerinin sözlerini anlamamasına neden olur. Bu nedenle aktif dinlemeyi güçlendirmek için uygun stratejiler aramak gerekir. Bu çözümlerden bazılarını birlikte inceleyeceğiz.
Dinlerken diğer kişiye baktığınızdan emin olun. Asla diğer kişinin sözünü kesmeyin. Dinlerken cevap aramayın. Akıllı ve zamanında sorular konuşmacıya en iyi geri bildirimi verir. Dikkatli olmalısınız ki karşınızdaki kişi sizin tecrübe ettiğiniz bir konuyu konuşuyorsa veya gündeme getiriyorsa düşünmeyi dalmayın. Bu durum karşı tarafın konuşmasını tamamen kaçırmanıza neden olur ve iletişim süreci zedelenir. Hikayeye ve meselelere karşı tarafın bakış açısından bakmaya çalışın ve kendinizi onun yerine koyun. Hiçbir şey başkalarına iyi bir empati kadar güven vermez. Bu nedenle kişisel görüş ve ön yargıları bir kenara bırakmak önemlidir.
Tahran Radyosu.
Ne yazık ki çiftlerin ortak sorunlarından biri de normal ve günlük konuşmalara dikkat etmemektir. Bu durum insanların kendilerini daha yalnız hissetmelerine ve duvara konuşuyormuş gibi hissetmelerine neden olur. Sonunda eşleriyle konuşmak istemeyen çiftler meydana gelir. Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmek için bazı basit tekniklerle dinleme becerilerinizi güçlendirmeniz gerekir. Aksi takdirde bir danışmandan yardım almanız daha iyidir. Böylece siz ve eşiniz dahil olmak üzere farklı beceriler öğrenerek normal hayatınıza devam edebilirsiniz.
Başka biri konuşurken sabırlı olun. Ne dediğini tam olarak anlamak için dikkatlice dinleyin. Olağanüstü bir şey yapmaya çalışmayın. Rahat olun ve konuşmacının sizinle rahat hissetmesine izin verin. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve zevklerini göz önünde bulundurun. Bakma ve göz teması kurmayı unutmayın. Konuşmacının dinlediğinizi anlaması için bir anlaşma işareti olarak bir gülümseme kullanmak veya başınızı sallamak da iyi olacaktır. Konuşmacının ses düzeyine, tonuna ve konuşma tarzına dikkat edin. Bunlar onların sözlerini tamamlayabilecek ve mesajları size daha iyi iletebilecek şeylerdir. Not almak ve dikkat çekici noktaları yazmak, dinleme konsantrasyonunuzu artırabilir ve sizi iyi dinlemeye zorlayabilir. Önemli olduğunu ve yazılması gerektiğini düşündüğünüz her şey, konuşmacının gönderdiği mesajları iyi anlamanız için yardımcı olabilir. Daha sonra bu hususlara odaklanabilirsiniz.
Bu beceriyi geliştirmenin yollarından biri de çocukluktan itibaren çocuklarda dinleme becerisini güçlendirmektir. Bu beceri hikaye dinleyerek yaprak hışırtısı, kitap sayfalarına çevirme sesi, araba freni gibi sesleri dinleterek ve bu seslerle ilgili sorular sorarak ve şiir okuyarak öğrenilebilir. Çünkü bunu yaparak çocukların içlerindeki eleştiri ve eleştirel dinleme ruhunu güçlendirebilirsiniz.
Etkili dinleme çok önemlidir. İyi dinleyen insanlar aynı zamanda iyi öğrencilerdir. Dinlemek bize ve başkalarına yardımcı olur. Dinlememiz karşı tarafta güven yaratır ve çoğu zaman karşımızdaki kişi bizim güvenimizi bir şekilde telafi etmeye çalışır. Konuşmacının önüne geçtiğinizde vücudunuz da ona mesajlar iletir. Elleriniz göğsünüzde, kaşlarınızı çatarak onun önünde durmamaya çalışın. Konuşmacı üzerinde en iyi izlenimi bırakmak ve iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız biraz öne eğilmeye çalışın ve muhatabınızın yüzüne bakın. Bu vücut şekli tartışmaya devam etmek için istekli olduğunuzu gösterir.
Ayrıca dinleyicileriniz ve muhataplarınız onu dinlemeye istekli olduğunuzu hissetmelidir. Bu amaçla onun sözlerini duymaya olan ilginizin devam ettiğini gösteren kelimeler ve cümleler söyleyerek dikkatinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca sözlerinizin sizde yarattığı duyguyu ona yansıtmaya çalışın. Sözlerinden ve cümlelerinden ne mesaj aldığınızı ona bildirin. Bir yerde hata yaptıysanız yanlış anlaşılma olmaması için durumu düzeltebilirsiniz. Bu programda listelediğimiz teknikler basit ama iyi dinlemenin çok pratik yollarıdır ve sonuç olarak bize sağladığı faydalar hayatımızı değiştirebilir. Yeni bir ilişkide iyi bir dinleme becerisi ve deneyimi güvenimizi artırmaya yardımcı olacaktır. Bu teknikleri kullanarak size iyi şeyler olacağını umuyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 83. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan, bugün sizlere kısaca varlığının sonu olmayan, ebedi olan El-Baki mübarek ismi üzerinde duracağız.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere Esmaül Hüsna'nın Yüce Allah'ı tanımanın en iyi ve en temel yollardan biri olduğunu ve ona kulluk ve ibadet etme yoluna ayak basmanın en seçkin yöntemlerinden olduğunu belirttik. Yüce Allah'ın azamet ve menzileti ise bu mübarek isimler ile aşikar oluyor. İnsan, Esma-ül Hüsna'yı tanıma ve algılama sayesinde mutlak hakimiyet ve mülkiyetin sadece ve sadece Allah'ın mukaddes zatına has olduğunu anlıyor ve bu dirayet insana varlık dünyasında kendi konumunu anlamasına yardımcı olurken, onu Cenab-ı Hakk'a karşı içten huşu ve huzuya mecbur kılıyor. İşte insana kendi yaradanını tanıması için yardımcı olan bu kutsal isimlerden biri de El-Baki'dir.
Sözlükte sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek anlamındaki beka kökünden türeyen ve Esma-ül Hüsna'dan biri olan ve gelecekte varlığının sona ermesi düşünülemeyen anlamına gelen El-Baki, Allah'tan başka her şeyin gelip geçici olduğu anlamını ifade eden faninin zıddıdır. Baki, sözlükte sonu olmayan, ölümsüz ve ebedi olandır. Bu isim Allah'ın isimlerinden biri olarak ölümün asla onda etkili olmayan demektir. Baki olan Allah ayrıca ezeli ve ebedidir ve varlığı süreli ve daimidir. Onun hiçbir sonu olmazken var olmaması ise asla söz konusu değildir. Baki başkalarına beka verirken her baki ve varlığa sahip olan ise varlığını ve sürekliliğini ise baki olan Allah'tan alır ve ona mutlak anlamda ihtiyacı vardır.
Yüce Allah Taha suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah daha hayırlıdır ve daha sürekli baki olandır. Yine Şura suresi 36. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Görünüşe göre bu ayetlerdeki ebka, bakinin sözcük anlamını gösteriyor ve bu ismin hakiki ve mutlak işlevinin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu vurguluyor. Başka bir ifadeyle Allah'ın baki ve sürekli olması ise hiçbir şarta bağlı değildir. O her zaman var olmuştur ve tüm dünyanın yok olmasından sonra da var olacaktır ve onun varlığı için hiçbir son düşünülemez.
Yüce Allah ayrıca Rahman suresinin 26 ve 28. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu mübarek ayetlerin yüzeysel anlamından küllü şeyin hiçbir helak veya sonu olmayan Allah'tan başka tüm canlıları kapsadığı anlaşılıyor.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai dünyaca tanınan El Mizan kitabında bu ayetler hakkında şöyle yazıyor. Bu fena canlılar İlahi nimetlerin bir parçasıdır. Zira dünya aleminden Allah'a doğru bir intikalden başka bir şey değildir. Bu yüzden Allah bu ayetlerde bunu kendi nimetlerinden sayıyor. Allame Tabatabai'ye göre Vecdullah ise Esma-ül Hüsna'dandır. Zira her şey kendi boyutları ve yüzüyle başkalarıyla yüzleşiyor. Allah ve mahluk arasındaki aracı da onun Esma-ül Hüsna'sıdır ve Allah bu isimler yoluyla dünyayı idare ediyor ve halk da Esma-ül Hüsna vasıtasıyla onu tanıyor ve onu çağırıyor.
Yüce Allah Nahl suresinin 96. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Mümin insan, baki olan Yüce Allah'ı, ölümlü olan diğer mabutlar ve tanrılar ile kıyaslayınca, kulluk etmenin ancak Yüce Allah'a yakıştığını anlar. Zira insanın feryadına yetişen ve mabudu ise her zaman baki olması gerekiyor ki, her zaman ve tüm anlarda insanın çıkarlarından zarar ve ziyanı uzaklaştırabilsin. Müvahhid insan Hazreti İbrahim aleyhisselamı model olarak seçer ve onun gibi baki olan Allah'ı arar ve onun gibi ben sönenleri sevmiyorum ve değişenler zeval ve fena bulanlara tapmıyorum der.
Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinden biri de bakiyat-ı salihattır. İnsanlara beka aleminde sevap kazandıran ve de Allah nezdinde büyük değer ve önem sahibi olan salih amellere mükafata ulaşmak için en iyi yol olana bakiyat-ı salihat adı verilir. Yüce Allah iki ayette bu terimi açıkça kullanıyor. Nitekim Kehf suresinin 46. ayetinde şöyle okuyoruz. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Mal ve evlat bu dünyada insanı süsleyen şeylerdir ve insanın kalbi her zaman onlara yönelir ve arzu ve isteklerini onların ekseninde oluşur. Fakat bunlar insanın beklediği yararlar ve arzularını karşılayamaz. Halbuki Allah nezdinde insanın salih amelleri korunuyor ve baki kalıyor.
Yüce Allah ayrıca Meryem suresinin 76. ayetinde ise şöyle buyurur. Ve Allah hidayete erenlerin hidayetini artırdıkça artırır. Ve ebedi kalacak iyi işler Rabbinin katında sevap bakımından da sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Hepimizin bildiği gibi bu dünyadaki tüm mal varlıkları ve zevkleri yok olur. Öyleyse bu dünyadaki en akıllıca çalışma fani olan her şeyi baki olmaya çevirmektir. Belki de en iyisi insanın elinden geldiği kadar Allah yolunda fedakarlık yapmasıdır. Bu Allah yolunda yapılan fedakarlık aslında kemal ve saadete ulaşmak için harcaması gereken şeydir. Zira beka, feyzi, gelişme ve bereket dünyası olan Allah nezdinde iyi olan her şey an be an daha da artar.
Tabii ki faniyi bakiye çevirmek sadece sadaka vermek, hayır işlerde bulunmak, cömert olmakla sınırlı değildir. Bir insan hak işlerine baş koyar ve bunu en samimi duygular ve işten yapar. Maşuk yolundan ayrılmamak ve onun rızasından başka yapmazsa tüm işleri baki olur. Allah kulları arasında Esma-ül Hüsna'dan Baki ismi şerifi, ancak kulluğu sürekli, kesintisiz ve kalıcı olan tüm işleri Allah'a bırakan kullarda tecelli eder. Böyle biri Allah'ın kendisini beka için yarattığını bilir. Her şeyi Hakk'ın ta kendisi görür ve Hak gözüyle bakar. Hak kulağı ile duyar. Hak diliyle konuşur ve tek kelimeyle Cenab-ı Hak onun yerine oturur ve bütün varlığı hakikat şanı ile dolar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi de iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz.
Bugün de sizlerle güzel ve anlamlı bir dua ile vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, sen bakisin, diğerleri fani. Sen yücesin, yeganesin, kimseye ihtiyacın yok ve herkes sana muhtaç. Allah'ım, varlığımızın gerçeğini bize göster ki onu iyi tanıyalım ve bize dünyanın hakikatini göster ki yalnızca sana doğru adım atalım. Allah'ım, bize ebediyetin bekası yardımı ile yardım et ki nimet verdiğin nebiler ve sadıklar ve şehitler ve salihlerle birlikte saadete erelim. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Bosna halkının 1990'lı yıllardaki yaşamından bahsedeceğiz. Bu koleksiyon Emir Sulag için kitabından alınmıştır. Srebrenica şehrinde büyümüş ve bu Müslüman şehrin sakinlerinin Sırp ordusu tarafından katledilmesine tanık olan birisi. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te Bosna halkının 1990'lardaki yaşamını ele alıyoruz. Bu koleksiyon Emir Sulag için kitabından alınmıştır. Hedefimiz ise bu bölgenin insanlarına karşı işlenen bu büyük suçun bilinmeyen yönlerini ele almaktır. Bu sohbetimizde bu acı hatıraları ve deneyimlerini hikayeleştirerek 30 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bu büyük vahşetin bir kısmını aktarmak istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde toplu ölümlerden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
Halk Potocari'yi taşındığında Sırplar şehri ele geçirmişti. Potocari, Baratunac ile Srebrenica arasındaki bir yerdedir. Yugoslavya'nın sosyalist hükümeti burayı bir sanayi bölgesi olarak seçmişti. Bazıları oraya yürüyerek gelmiş ve üssün girişinin önünde Hollandalı birlikler toplanmıştı. Birleşmiş Milletler kamyonlarıyla Srebrenica'dan çok sayıda kişi oraya gelmişti. Herkes kamyonun arkasındaki demir parmaklıklara asılıyor ya da kamyon kabininde üst üste oturuyordu. Bu şartlarda askerlerin araba kullanması da pek kolay olmuyordu. Oraya vardıklarında kamyonların arkasından atladılar. Üç fabrika binası arasındaki küçük bir alanda toplandılar. Gecenin soğuğundan korunmak için terk edilmiş fabrika alanına girmek için izin istediler. Çok sayıda kişi dışarıda kaldı. Bazıları battaniyelere sarılıp orada bulunan hasarlı ve arızalı otobüslerin yanında yatıyorlardı. 11 Temmuz günü gelen herkes şehrin düşüşünün haberini veriyordu. Dış dünya ve kendi koşullarıyla tuhaf bir şekilde uzlaşmaya varmışlardı. Kendi kendilerine yarın gün doğumuna kadar her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorlardı. NATO uçaklarının sesi üstlerindeki gökyüzünü ikiye bölüyordu. Öğleden sonra saat yaklaşık 2 civarındaydı. Aynı zamanda Hollandalı askerler mültecilerin kampa girebilmesi için başka bir giriş daha oluşturdular. Sırpların hedefinde olduğu için ana girişten girmek imkansızdı. Sırplar tarafından görülmesinler diye demir korumaları gözden uzak bir yere koymak zorunda kaldılar. Hollandalı subaylardan biri beni çağırdı. Bana orada kalmamı ve içeriye gelen insanlara rehberlik etmemi söyledi. Ayağa kalkıp onlara yolu gösterdim. Birkaç yüz metre ileride bir giriş vardı. Oraya ulaştıklarında başka biri onların nereye gidecekleri konusunda yönlendiriyordu. Önümden kaç kişi geçti bilemiyorum. Belki 500 veya 600 ailesinden ayrılmak istemeyen kadın, çocuk ve erkek. Hepsi oraya girmek istiyordu. Zira çitin bu tarafında yerlerinin daha güvende olacağını zannediyorlardı. Dışarıda kalsalar top ve tanklarla birkaç yüz metre ötedeki evleri hedef alan Sırpların hedefinde olacaklarını düşünüyorlardı. Her bir patlama sesi ve çevredeki evlere isabet eden mermilerin oluşturduğu siyah tozun yükselmesiyle birlikte kalabalığın çığlıkları da yükseliyordu. Herkes paniğe kapılmıştı. Kalabalık bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturuyor. Fakat sonunda gidecek bir yer olmadığının farkına varıyordu. Akşama doğru bir asker yanıma geldi ve kendisine yardım etmemi istedi. Sanki girişte çok sayıda insan var ve onların ne dediğini anlamıyor. Onunla ana kampa kadar 100 metre kadar ilerledim. Orada genç bir oğlan ve kız duruyordu. Yaklaştıkça yüzleri bana tanıdık gelmeye başladı. Her ikisi de çok korkmuştu. Genç benden sadece birkaç yaş büyüktü. Benden kampa girebilir miyiz diye sordu. Onlara şöyle bir baktım. Yanıtlarımın hiçbirinin doğru olmayacağını biliyordum. Ama yine de gücümü toplayıp bana söylediklerini onlara da anlattım. Gelebilirsiniz ama size garanti vermiyorum. Çünkü ben bile neler olabileceğini tahmin edemiyorum. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve ne yapacaklarını sordu. Ben ise sessizce sadece onları seyrediyordum. Kız kocasına sarıldı. Çok üzgünüm dedi. Sonra da dönüp gittiler. Bir süre sonra adam öldürüldü. Eşi de birkaç yıl sonra tekrar evlendi. Savaştan sonra onu birkaç kez daha gördüm. O kıvırcık saçlarıyla her daim gülümsüyordu. Her zaman o anda beni rahatlatacak kelimeler bulabilmeyi arzu ediyordum. Fakat
artık güzel sözlerin söylenme zamanı değildi. Tekrar geri döndüm. Aynı memur beni orada bekliyordu. Bana kamptan ayrılıp yeni gelen insanları yerleştirmek için askerlere yardım etmemi istedi. Ben de oraya gittim. O sırada askerlerden biri bana bir hoparlör verdi ve oradaki insanlara izdiham yapmamalarını, hepsinin içeri girmesinin imkansız olduğunu, aynı zamanda da korkmamalarını, soğukkanlı olmalarını söylememi istedi. Yüzlerce cevapsız soruyla bana gelen yüzlerce insanın arasında büyük annem ve büyük babam da vardı. Büyük babamın astımı vardı. Uzun yolculuk onu çok yormuş, beti benzi atmıştı. Büyük annemin yüzü üst üste giydiği eşarp ve giysilerden dolayı kıpkırmızı olmuştu. Hoparlörü bırakıp orada bulunan askere, onların büyük annem ve büyük babam olduklarını ve onları kampın içine almak istediğimi söyledim. Birkaç yüz metre aşağıdaki girişin önünde iki asker daha duruyordu. İçeri girmeme izin verdiler. Onları kampa kadar götürdüm. Bir fabrikanın koridorunu geçip bir sonraki salona ulaştık. Orada şehir hastanesinden oraya yeni nakledilen yaralılar yerlerde yatıyorlardı. Duvarda lambanın ışığı hayalet gibi titreşiyordu. Onları fabrikanın sonuna kadar götürdüm. Orada daha büyük bir alan vardı. Elbette orayı da birkaç yüz kişi işgal etmişti. Onlara çok yakında döneceğimi söyledim. Ama aslında bu büyük babam ve annemi belki de son görüşüm olacaktı. 2002 yazında cesedinin kalıntıları Zornik yakınlarındaki bir toplu mezarda bulunarak Saraybosna'ya götürülmüştü büyük babamın. Tekrar yerime geri döndüm. İnsanların sayısız sorularına nasıl yanıt vereceğimi bilemiyordum. Yarın oradan sağ salim çıkabileceğimizi garanti edemiyordum. Her birimizin aklında yarın düşüncesi vardı. İnsanların arasında yürüyüp durdum. Tanımadığım yaşlı bir adam bana minnettar bir bakışla bakıyor. Bir başkası da endişeli bakışlarla bakıyordu. Sanki kendilerini güvende hissetmek ve acılı hallerine çözüm bulmak için gözlerimin içine bakıp benim onayımı almak istiyor gibilerdi. Güçlü yabancı askerlerle konuşabildiğim için onlara hayatları konusunda güvence verebileceğimi zannediyorlardı. Fakat ben omuzlarımdaki bu ağır yükü nereye kadar götüreceğimi, ne yapacağımı dahi bilemiyordum. O yükle, omuzlarımdaki ağırlıkla nereye gideceğimi bilemiyordum. Bakışlarına öylece, çaresizce bir karşılık verdim. O sırada yakınlarımdan birini gördüm. Ayağında sadece çorap vardı. Sanki şehrin düşüşü onun hazırlanmasına fırsat vermemiş gibiydi. Üzerinde yazlık ince bir gömlek vardı. Kıpkırmızı, ıslak gözlerle bana Patrucelli'de mi yoksa ormana mı gitmesi gerektiğini söyledi. Neden bilmiyorum ama sorusuna bir an bile düşünmeden, eğer şimdi yürürsen muhtemelen hayatta kalabileceğini söyledim. Bizden 5 kilometre uzakta bulunan ve Potoçar'ın yukarısındaki tepelerde Sırpların mevzilerinden geçmeye hazırlanan bir grup insana ulaşabileceğini söyledim. O gece nasıl uyuduğumu hatırlayamıyorum. Sabah odadan çıktım. O gün benim kader günümdü. Ne ben ne de bir başkası ne yapacağını bilmiyordu. Birkaç saat bekledik. Sonra bana Birleşmiş Milletler misyonunda görev yapan tüm yerel halkın bir listesini yapmam talimatı verildi. Ayağa kalkıp kamptaki diğer adamların bir listesini hazırlamaya koyuldum. Liste hazırlamakla meşgulken birden öğle vaktinin çoktan gelip geçtiğini fark ettim. O ana kadar anladığımız tek şey, Sırpların erkekleri kadın ve çocuklardan ayırmalarıydı. Otobüsler kadın ve çocukları Bosna ordusunun kontrolündeki bölgeleri götürürken, erkekler de kamyon ve otobüslerle Bratunlatis'e götürülüyordu. Yerel halkın listesini hazırlamak aslında Sırp subayların bir isteğiydi. Bu insanların güvenliğini sağlamanın tek yolunun bu olabileceğini düşünüyorduk. Hollanda kuvvetleri nihayet halkı Sırplara teslim ettiğinde isimlerinin Birleşmiş Milletler raporlarında kayıtlı olmasıyla ilgilenmiyorlardı. Adamlara isimlerini sorduğumda korkuyla bana bakıyorlardı. Doğum yıllarını, yerlerini yazıyordum. Sık sık çalışmalarımla ilgili sorular soruyorlardı. Bazen şahsi bilgilerini vermekten kaçınıyorlardı. Sırpların muhtemelen insanların arasında suçlu olup olmadığını kontrol etmek istediklerini söyledim. Allah da biliyor ya, sözlerime kimse pek inanmadı. Fakat onları ailelerinden ayırmak için dışarıda bekleyen askerlerin bulunduğunu onlara söyleyemedim. Birkaç saat sonra nereye götürüleceklerini bilmeden kamyona binmek zorunda kalacak ve bir daha asla çocuklarını göremeyeceklerdi. Listede 239 kişinin ismi yazılmıştı. 239 kişi aç, susuz, yorgun, ölesiye korku ve endişeli. Teneke çatı altında gece soğuktan donup, gündüz sıcaktan yandılar. 239 kişilerdi. Hepsi de öldürüldü. Sırplar böyle bir listenin olduğundan haberleri bile yoktu. Haberleri olsa da hepsini öldüreceklerdi. Akşam saatlerinde büyük bir insan konvoyu karanlığın ortasından çıkıp çıkış kapısına doğru yöneldiler. Silahlı Sırp askerleri üssün dışında bekliyordu. Meslektaşım Hasan sandalyede otururken dizlerini toplayıp başını dizlerine yasladı. Patronumuz Franken, Hasan kardeşimizin adının Birleşmiş Milletler mürettebat listesine dahil edilmesi yönündeki tüm ricalarımızı reddetmişti. Hasan başını dizinin üzerinden kaldırıp hıçkırıklarıyla sessizliği bozdu. Kardeşi yerde yatıyor, hareket etmiyordu. Çok yakında veda vaktinin geleceğini biliyorduk. Ta ki Muhammed konuşana kadar. Ben gittim. Başkalarına ne olduysa bana da o olur. Yerden kalktı. Artık kararını vermiş gibiydi. Ayağa kalkıp yürümeye devam etti. Hasan da onunla birlikte gitti. Kapının eşiğinde durup onların gidişatını izledim. Hiçbir şey yapamıyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Öylece durup Hasan'ın kardeşine sarılışını izledim. Fabrika salonunun yarı karanlık atmosferinde veda etme anı sona ermişti. Bu alanın sonunda yalnızca büyükçe bir kapı görülüyordu. 10 gün sonra Zagreb'deydik. Hollandalı askerlerin konvoyu Srebrenica ve Polçari'den ayrılan son konvoy oldu. Zagreb gezisi 2 gün sürdü. Orada Birleşmiş Milletler güçlerinin bulunduğu yerde 239 kişinin isimlerinin bulunduğu listesinden kimsenin haberdar olmadığını anlayınca şaşkına döndük. Kimse neden bahsettiğimizi bilmiyordu bile. Liste 6 ay sonra bulundu. Bu kişilerin isimlerinin listesi o dönemde kullanılmayan kağıtlar arasında tutuluyordu. O zamanlar artık hiçbir anlam ifade etmiyordu bu liste. Cansız bedenleri uzun süredir vadilerde ya da spor sahalarındaki toplu mezarlarda, yol kenarlarındaki çayırlarda çürüyüp gidiyordu. İşte bu da 8372 Boşnak'ın başına gelen, dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın Sırplar tarafından ihmalin gölgesinde yaşanan en büyük trajediydi. Organizasyonlar ve solumlu uluslararası kuruluşlar da bunların arasında yer aldı. Yaklaşık 30 yıl sonra Bosna Hersek halkı o günlerin acısını, bu soykırımın Sırp komutanlarına verilen cezaları hala unutamadı. Bu trajedinin Uluslararası Adalet Divanı da dahil olmak üzere çeşitli mahkemeler tarafından duyurulmasından 10 yıl sonra kurban ailelerinin onarılamaz yaraları hiçbir zaman iyileşmedi. Evet arkadaşlar, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün sizlere Sırpların Srebrenica'daki soykırımından bahsettik. Bu sohbetimizde 1990'lı yılların başında Bosnalı Müslümanlara karşı yaşanan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük insanlık trajedisine yol açan olayları bir nebze de olsa sizlere aktarmış olduk. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.